Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Yeni bir bölümle YouTube macerama devam ediyorum. Sesimi duymaya devam ediyor olabilirsiniz ama YouTube'da da yeni bölümler koymaya çalışıyorum. Geçen hafta kongre nedeniyle koyamadım ama kongrede de çokça konuşulan konulardan birisiydi. Aklımda zaten bir süredir bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek vardı. Orada da bir takım tartışmaların içinde bulununca bazı fikirler zihnimde daha da olgunlaştı. Sizlere bugün DHB'nin akademik başarıya olan etkisinden bahsedeceğim. Aslında sadece DHB'nin değil, böyle işin biraz sosyolojik tarafını da ele almaya çalışacağım. Bu akademik başarı dünyasında neler olup bitiyor? Neler bizim çıktılarımız? Bu sisteme dahil olurken bizden neler bekleniyordu? Sonuçlar nasıl oldu? Arada hangi kritik virajlar bizim başarıya ulaşmamıza engel oluyor ya da vesile oluyor? Biraz bunları da tartışmaya çalışacağım. Ama önce Lawrence ve arkadaşlarının bir çalışmasından bahsetmek istiyorum size. Avustralya'da bir izlem takip çalışması bu. Çok uzun yıllarca yapılan bir çalışma. 4 ila 17 yaş arasındaki çocukları, gençleri takip ediyorlar. Bu çalışmanın şöyle bir farkı var. Normalde DHB'li bireylerin akademik başarısı düşük olur gibi çok klasik bildiğimiz bir bilgi var. Ama bu çalışma kliniğe başvuran DHB'li bireyleri değil, rastgele örneklemdeki çocukları ve gençleri okul takibinde ele alan bir çalışma. O yüzden hani verilerin öyle bir önemi var. Bu çalışmada aslında bu çalışma yapmaya da gerek yok ama genel anlamda şunlar ortaya çıkıyor. DHB'li öğrenciler okuduğunu anlamada, ödevlerini tamamlayamamada, sınıf tekrarı yapmada ve okulu bırakmada DHB'li olmayan kişilere göre geride kalıyorlar. Bu meseleye şimdi birlikte bakalım. Yani daha düşük notlar aldığını biz biliyoruz DHB'li öğrencilerin. Pek çok çalışmada bu tekrarlanan bir şey. Peki buradaki sebep ne? Yani tabii ki şunu söyleyebiliriz. Sistem DHB'li öğrencilere göre dizayn edilmemiş. Bu ilk akla gelen şey. Daha çok nörotipik bireylere göre yapılmış bir sistem. Uzun dikkat gerektiren ders süreleri, sebat etmek, işte öz denetim, pek çok açıdan DHB'li olmayan kişilere yönelik bir sistem tasarlanmış. Hani DHB'li bireylerin içinde yer alabildiği bir sistem tasarlanabilir miydi? Belki ütopik bir şey olacak ama neden olmasın? Belki bu bölümün sonunda bununla ilgili neler yapılabilir, bunu da tartışacağım. Ama sahiden bir insanın DHB'li olması, işte planlama, organizasyon yapma, sebat etme, yürütücü işlevleri ilerletmekle ilgili yaşadığı zorluklar nasıl akademik başarısına engel oluyor? Elbette hani aklımıza gelen birçok şey var. Hani işte DHB'li çocuklar çalışamıyorlar, konsantre olamıyorlar, masada çok uzun süre kalamıyorlar gibi. Ve aslında pek çok açıdan da doğru ama şunu unutuyoruz. Aslında bir kaybedilen öğrenme zamanı. Buradaki şey bu. Yani bu çocuklar bir şekilde akranlarına göre daha fazla zaman kaybediyorlar ve bu kaybedilen öğrenme zamanlarını telafi etmek çok kolay değil. Zaman içinde bu farklar giderek açılıyor. Bu çalışmada özellikle dikkatimi çeken şey bu oldu. Yani çeşitli yıllarda bu rastgele grupları ölçüyorlar ve farka bakıyorlar. Örneğin henüz 3. sınıftayken DHB'li çocuklar, DHB'li olmayanlara göre okuma ve matematik sınavlarında bir sene fark yiyorlar. Yani daha 3. sınıfa gelmiş çocuk. Yani 3. sınıfa gelmiş çocuk okumada ve aritmetikte 2. sınıf bir çocuk gibi. Yazma becerisi 9 ay geriden geliyor. Yani yine bir neredeyse bir senelik bir fark var. Bu iş burayla sınırlı kalmıyor. Devam ediyor. Yani bu fark giderek büyüyor. 9. sınıfta okuma ve matematikten 3 sene geri kalıyor ve yazmada ise 4,5 sene. Yani şöyle düşünün. 9. sınıf bir çocuk hani 14 yaşında gibi düşünün. Yani yazma becerisi 9-10 yaşında bir çocuk seviyesinde. Yani yazmak basit bir şey değil. Yani dersi dinleyen bir çocuğu düşünün. Öğretmeni bir şey anlatıyor ve yazması akranlarına göre 4-5 sene geride. O zaman bu çocuk derste nasıl not alabilir ve aldığı notları sonra tekrar nasıl hani pekiştirebilir? Ya çok büyük bir farktan bahsediyorum. Hani insanlar böyle hani oturamıyor, dinleyemiyor gibi hani böyle çok daha stereotipik bir DHB'li çocuk düşünerek bu farkları anlayabiliyorlar ama en temel hani böyle fundamental becerilerde geride kalıyor ve bu geride kalma hali o az önce anlattığım o kaybedilen öğrenme zamanıyla beraber giderek büyüyor. Yani siz kötü bir yazı yazdığınızda ve işte o gün öğretmeniniz bir ders anlattı, yarın sizi sınav yapacak anlattıklarından. Yazınız kötü olduğunda, eve döndüğünüzde, o kötü yazıyı okumaya çalıştığınızda muhtemelen tekrar bir dezavantaja sahip oluyorsunuz. Aslında zaten bu hayatın başındaki dezavantajların, küçük dezavantajların, hatta büyük bir dezavantaja da gerek yok, İlerleyen zamanda nasıl kar topu gibi büyüdüğünü hepimiz biliyoruz. Yani ben buna bir yerlerde şöyle bir örnek vermiştim. Yani hep şey diyoruz ya, ya işte biz ilkokul birinci sınıftayken hepimiz işte marka giymezdik, bilmezdik, işte aynı şeyleri giyerdik. Sonra şöyle bir şey oldu. Yani bir anda o böyle marka giymezdik diye düşünürken bazı arkadaşlarımız yat aldılar. İşte çok böyle lüks bir hayata sahip oldular. Pek çok varlığa sahip oldular. Nasıl oldu da bu fark ortaya çıktı? Çok küçük farklar varken. Aslında o zaman da işte hiç fark yok sandığımız noktada çok küçük farklar var. Ne olabilir? İşte çoğumuz belki marka giymiyorduk ya da giyiyorduk ama çok daha ortalama markalardı, ama işte arkadaşımızın ayakkabısının bağları, işte bağcığı, ipleri farklı bir renkte, o bir yerden alabilmişti. Ya da işte montunun bilmem köşesinde küçük bir desen vardı. O zaman çok büyük farklar gibi gelmiyordu ama zaman içinde işte maddi statüdeki o küçük farklar büyük farklara dönüştü. Aynısını akademik başarı için de düşünebiliriz. Yani siz arkadaşınızdan 5-10 kelime daha hızlı okuduğunuzda bu fark giderek giderek açılıyor. Ya da matematik işlemlerinde biraz daha hızlıysanız bu fark giderek büyüyor. Yani ilkokulda zaten nasıl fark yaratabilirsiniz ki? Yani doğal olarak, yani yarış çok yeni. Yani şöyle düşünün, ilk 5-10 metrede Usain Bolt'la bile yarışsanız o kadar fark açamaz size. Yani ilk 5-10 metrede ne olacak ki? Daha çok yeni başladık, ama sonuna vardığımızda ya da yarışın ilerleyen noktalarında fark giderek büyüyor. Bizim aklımızda genellikle mücadelenin başı kalıyor, ama iş sahiden hani ilerleyen yıllarda giderek büyüyen bir şeye dönüşüyor. Aslında bu çalışmanın güzel yanı şu: Avustralya'da Lawrence ve ekibinin yaptığı çalışmanın bu meseleyi sadece sosyoekonomik gerekçelerle de açıklayamıyoruz. Yani DB'li bireylerin daha düşük sosyoekonomik seviyelere, daha farklı sosyoekonomik seviyelerden geliyor olması bu farkı açıklamıyor. Hatta daha da ilginci, DB'li çocuklara eşlik eden diğer depresyon, kaygı bozukluğu, karşı gelme bozukluğu, davranış bozuklukları diyelim genel anlamda, onlarla saf DB'li grubu ikiye ayırdıklarında da çok bir fark çıkmıyor. Yani aslında şunu demiş oluyorlar: DB'li bir çocuğun akademik başarıda geri kalmasının en büyük sebebi DB'li oluşu. Yani Avustralya verileri bize bunu söylüyor. Belki Türkiye'de yapılsa sosyoekonomik şeyler, gerekçeler, kültürel bazı farklılıklar bölgesel anlamda değişim gösterebilir. Ama Avustralya'da, belki görece refah seviyesinin belli bir seviyede olduğu ülkede, çok ciddi anlamda fark yaratan şey bir çocuğun DB'li olması. Az önce o anlattığım o hayatın başındaki küçük dezavantajlar eğitim psikolojisinde de çok önemli. Buna Matthew Effect diyorlar, ya da işte Matta etkisi. Zannedersem İncil'deki bir ayetin, yani Matta ayetinden gelen, oradaki isimden gelen bir şey. Yani çok basitçe zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bu dünyada, hani DB'li bir çocuğun hayatının başındaki o negatif bazı etiketlerin, özelliklerin yaşamının ilerleyen yıllarında da onu nasıl zor noktalara götürdüğünü anlatmak için. Sahiden de düşünüyoruz. Yani her anlamda değil mi, hayata işte mesela akademiye çok iyi başlayan bir çocuk iyi yerlere geliyor. Bunu üniversite için de düşünebiliriz. Hani işte yüksek lisans, doktora, master, onlar için de düşünebiliriz. İş hayatı için de düşünebiliriz. Yani iş hayatına iyi bir yerden giriş yapan, iyi bir şirketten giriş yapan, iyi bir pozisyondan giriş yapan insanlar kariyerlerini iyi bir şekilde sürdürebiliyor. Yani bu Matthew Effect, yani biraz tabii ümitsiz bir yere götürüyor insanları. Yani çünkü o zaman hani sanki yazgımız belli, çok deterministik bir yaşam. İşte biz artık neyi değiştirebiliriz ki? Yani olanlar olmuş, olacaklar da belli, farklar iyice açılmış. Hani ben ne yapabilirim? Tabii ki biraz böyle karamsar bir şey getiriyor, ama dürüst olmak gerekirse hani böyle değil mi, bakarsak geçmişte, yani bazen hani istisnalar dışında genelde böyle bir korelasyon var gibi. Zaman zaman tabii ki sıçramalar var. Yani hepimiz o şey hikayelerini dinledik değil mi? Dağdaki çoban hikayelerini. Bir süredir öyle haberler de yok. İşte eskiden köydeki çobanlar sürekli sınavlarda birinci oluyorlardı. Herhalde bunlar da böyle haber değeri taşıdığı içindi. Belki de çok çok çok istisna kişilerdi. Tabii ki az önce verdiğim örnekleri düşünürsek sosyokültürel etkiler görece az yani. Mesela DB'li olmak daha büyük bir etki akademik başarıda, ama şu hani iyinin daha iyi olması meselesi sahiden eğitim psikolojisinde de karşımıza çıkan bir şey. Burada aklıma şu geliyor. Son kongrede de tartıştık. Yani insanlar özellikle DHB etrafında bu akademik başarıyla ilgili meselelerde işte bu zihni geliştirmek, kognisyonu geliştirmek için bazı ilaçlar, bazı takviyeler almaya niyetleniyor. Hatta orada şöyle bir slide vardı. Gonca arkadaşım anlatıyordu. İyiden daha iyiye, iyiden daha iyiye. Bu iyiden daha iyiye meselesi gerçekten günümüzün insanının meselesi. Yani hepimiz iyiden daha iyi olmak istiyoruz. Yani kötüden iyiye kısmını biraz geçtik gibi. Benim bu anlattığım şeylerden kötü durumda olan birisi iyi olmaya çalışıyordu ama iyiler de şimdi daha iyiye gitmek istiyor. O zaman gerçekten o eşitsizlik, yani iyi birinin daha iyi olma şansının daha fazla olduğunu görüyoruz. İşte özel derse erişim, daha fazla materyale erişim, zaman kaybının azalması, yani çalışmanın optimizasyonu, destek almak, pek çok ekstra kaynağa sahip olmak gibi şansları var. O yüzden hani bu iyiden daha iyiye gitme meselesinde de bir grup insan daha iyi olduğu için daha avantajlı. Bu eşitsizlikle ilgili insanın üzüldüğü noktalardan bir tanesi. Şimdi bu konuyu tartışırken aklıma biraz sosyolojik meseleler geldi. Bu Richard Matten'ın gerilim teorisi. Toplum bireye ulaşabilmesi için belli hedefler koyar. Başarılı ol, bir statüye sahip ol, üretken ol gibi. Ama toplum hani bu hedefleri koyarken herkese de bu hedeflere varacak meşru araçları aynı şekilde vermez. Yani hani başarılı ol, statüye sahip ol der ama nasıl başarılı olacağım? İşte üniversiteye git, işte şurada işe gir. Peki bunu nasıl yapacağım? Onu sen bilirsin. Ama benim buna, yani bu yolculuğa çıkmaya yetecek kaynağım yok. Bu araçlara erişecek şansım yok. Toplum burada zaten adil davranmıyor. O zaman ne oluyor? Ortaya bir gerilim çıkıyor. İşte Merton'un anlattığı şey bu. Yani meşru hedeflere ulaşmak için gereken meşru araçlar herkes için aynı şekilde ulaşılabilir değil. Benim de aklıma DHB'li bireyler geliyor. Yani aslında eğitim sistemi ne diyor? Odaklan, dikkatini ver, 40 dakika dersi dinle, sonrasında ödevlerini yap, bunları düzgün bir şekilde yap, işte öz denetimine dikkat et, sürekliliğe dikkat et. Bunlar başarıya giden yolda meşru araçlar. Aslında belki bugün bizim yürütücü işlevler dediğimiz. Ama toplum hani, ya da belki buna biyolojik olarak da bakabilirsiniz. Toplum ne yapmış diyebilirsiniz ama sonuçta toplum hani bunlara ihtiyacı olduğunu söylediği için, bu biyolojik gereksinimleri meşru araçlar kıldığı için toplumda bir şey yapmış oluyor. DHB'li bireylerin bunlara erişimi daha az. Yani aslında o başarılı ol, daha fazla ders çalış, daha fazla yüksek not al gibi tavsiyeler, öneriler ve bunlara ulaşmak için verdiği meşru araçlar DHB'li bireyler için eşit miktarda erişilebilir değil. O zaman ne oluyor? Tabii ki burada bir gerilim ortaya çıkıyor. İşte DHB'li bireylerin belki bu aktivist hareketlerinin yanında da bu var. Yani bu gerilimi çözmek. Yani sen benden istediğin şeyi eşit şartlarda istemiyorsun ki. Yani diğerlerinin daha becerikli olduğu şeyleri bir hedef olarak ortaya koyuyorsun. O zaman ben bunu protest ediyorum. Yani ne yapıyor? İşte daha farklı rotalar çizmeye çalışıyor. Daha farklı yollar çizmeye çalışıyor ve kendine böyle bir yol bulmaya çalışıyor DHB'li bireyler. Ama bu yoldan çıktığı zaman da etiketleniyor. İşte tembel, işte yaramaz, haylaz, umursamaz. Çünkü sizden istenilen bir şey var. Toplumun size koyduğu meşru hedefler var. O hedeflerden gitmeniz lazım. Eğitim sistemi de böyle. Yani size diyor ki bunları yapmanız lazım. Bunları yapmaz iseniz o zaman bir şekilde sizi etiketliyor, damgalıyor. Biraz dışarıda tutmaya çalışıyor. O yüzden burada hep bir gerilim var. Bu gerilimi çözmek için işte DHB'li bireylerin yaptığı şeylerden birisi tabii ki işte tedavi olmak, ilaç kullanmak, bir şekilde buna yönelik bazı yine kamuflajlar getirmek. İlginç bir şekilde toplum bundan da rahatsız oluyor. Yani bu işin içine tedavinin, psikiyatrinin girmesini de zaman zaman meşru bulmuyor. Yani aslında kendi yarattığı bir normatif düzene yine kendince uymaya çalışan insanların yolunu meşru bulmuyor. Diyor ki hayır, kendi kendine bu yolu bulacaksın. Kendin bu formülü keşfedeceksin. Yani Biraz bu etiketlemenin içinde ben bunun da olduğunu düşünüyorum. Neyin meşru olduğuna da yine toplum karar veriyor. Bu bağlamda enteresan bir tartışma. Yani DB'li bireylerin toplumun meşru saydığı araçlarla o kaybettiği öğrenme zamanlarında telafi etmesi, kariyerlerinin ya da hayatlarının başındaki o küçük dezavantajlarını ortadan kaldırma mücadelesi toplumun nezdinde nasıl karşılanıyor? Aklıma şu geldi, bitirmeden önce onu da söyleyeyim. Peki DB'li bireylerin eğitim sisteminde tırnak içinde daha başarılı olmaları için ya da daha tırnak içinde uyumlu olmaları için neler yapılabilir? Birkaç öneri var. Birincisi, derste sıkılan çocuklara zaman zaman dersten çıkıp girmesiyle ilgili onlarla bir kontrat yapmak. Bu güzel bir öneri. Aklıma geldi, hoşuma gitti. Bir diğer şey, anında geri bildirim, yapıcı geri bildirimler vermek. Yani bir yanlış, bir hata ya da işte dersle ilgili bir zorluk varsa anında yapıcı geri bildirimler vermek ve yine sınıfı ve panoları, sınıfın düzenini bir şekilde böyle çeşitli görsellerle, uyarıcılarla DB'li çocuklara göre ayarlamak. Hani bu çalışmadan böyle çıkan bazı trik, öneriler. Umarım hani bu meseleyle ilgili daha fazla konuşulur, tartışılır. Bugün ben biraz bu sosyolojik, kültürel meseleyi, akademik başarı meselesini ele almaya çalıştım. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Yorumlara yazarsanız sizin fikirlerinizi de okumayı çok isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.